Ayrım 12.
Parayı hafta sonuna kadar ancak yetirebiliyor, süpermarketlerde en ucuz şeyleri bulmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca ben, annemin oturduğu civarda bulunan hayır mağazaları konusunda uzman oldum. Çoğu çocuk giysilerini kanserler dükkanından satın alıyor, kitapları Yaşlılara Yardım Derneği'nden ediniyordum. Bir keresinde biz dışarıdayken Mark'ın başına bir kaza gelmişti de acilen üstünü başını yeniden düzmem gerekmiş ve toplam 1.50 pound bir tişört ile bir kot pantolondan oluşan bir takım satın alabilmiştim. Bazı Noel hediyelerimi bile hayır dükkanlarından alıyordum. Fakat bu durum fazla canımı sıkmıyor. Kendimiz ve çocuklar için yiyecek giyecek ihtiyacını karşılayabildiğimiz sürece halimizden memnunum. Yüzme öğretmenliği eğitimimi tamamlar tamamlamaz yeniden para kazanabileceğimi ve çocukları okula götürüp getirmeme yarayacak yeni bir araba alabileceğimi biliyorum. İngiliz bir kadın olarak Jackie'nin televizyonda bir kahvaltı programına çıktığını görene kadar o sahte askeri kuruluşa para kaptırmamız yüzünden kendimi çok kötü hissetmemiştim aslında. Kadın kendi maceraları hakkında bizim vakamızın ayrıntılarını da içeren bir kitap yazmıştı ve kameralar yaptığı işlerin gelirleriyle satın aldığı lüks evi ve arabayı gösteriyordu. Çocuklarım için harcanması gereken paranın bir başkası tarafından gözlerimin önünde fiyakalı biçimde serginişini izliyordum adeta. Annem, Nick Gray adındaki başka bir belgesel film yapımcısından aldığı mektubu bana ilk defa gösterdiğinde ona bu konuda hiçbir şey bilmek istemediğimi söylemiştim. Hikayemizle ilgilenen bir film yapımcısıyla zaten ilişkiye geçmiş fakat bundan sonuç alınamadığı gibi elimizin yandığıyla kalmıştık. Nadi'yi özgürlüğüne kavuşturmak adına bize umut veren herkesin gözünde çantada keklik gibiydik sanki. Sırf bir kez daha hüsrana uğramak için yeniden umutlanmayı göze alamıyordum. Anneme bana kimseden bahsetme dedim. Beni rahat bırak. Hayatıma sakin sakin devam edeyim. Bak bütün paramızı kaybettik. Nadi'yi kurtarmak için başka bir yol bulmamız gerekecek. Kampanyayı yeniden başlatacağız. Yürüyüş ya da ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bir daha televizyon programları ya da belgesel falan yok. Annem gülmeye başladı fakat sinirden güldüğünü söyleyebilirdim. Artık boğazıma kadar geldiğini biliyordu. Çünkü kendisi de aynı duygular içindeydi. Ama yine de yanımızdan süzülüp geçen en ufak bir saman parçasına bile sarılmadan edemiyordu. Yeniden hayal kırıklığına uğrama düşüncesinden o da en az benim kadar korkuyor olmalıydı. Buna rağmen ne denli zayıf görünürse görünsün hiçbir fırsatın kaçmasına göz yumamazdı. Benim aksi tavırlarıma kulak asmayıp ikna etmek amacıyla yine laflamaya koyuldu. Çok geçmeden, istemeden de olsa onunla birlikte bu adamla buluşmaya gitmem konusunda kandırmayı başarmıştı beni. Bay Gray ile buluşmaya gittiğimde suratımdan düşen bin parçaydı. Ağzından çıkacak her sözle dalga geçmeye hazırdım. Huysuzluğuma rağmen daha ileri gitmekten çekinmezse belki o zaman bir şansı olur diye düşünüyordum. Bir çeşit sınav olacaktı. Çok kolay vazgeçerse zaten bize bir yardımı dokunmazdı. Bizim soruşturma süresince karşısına çıkacak herkesin önüne koyacağı engel ve sıkıntılara tahammül edebilecek birisine ihtiyacımız vardı. Nick çok samimi görünüyordu. Hikayemizi dinledi, yalnız biz bu noktada Amerikalılardan bahsetmeme kararı almıştık. Bizi yalandırdıklarına emin olmaya başladığımızda gözümüze oldukça tehlikeli ve tehditkar görünmeye başlamışlardı. Bizim tarafımızda olduklarını düşündüğümüz zamanlarda askeri yöntemleri ve şiddet içeren konuşmaları konusunda içimiz rahattı. Şimdi ise düşmanımız durumuna gelmiş gibiydiler ve bu yüzden çok endişeleniyorduk. Bir gün onlar hakkında tartışırken anneme, "Bu insanlardan her şey beklenir," demiştim. "Birden arka bahçende ortaya çıkıp seni vurabilirler. Geçmişte yaptıkları şeyler yüzünden buna yatkın olduklarını biliyoruz. Onları tedirgin etmeye kalkışmamalıyız." Nick ilk buluşmada çok sabırlıydı. Herhalde onu bazen aksileşebildiğim konusunda uyaran insanlarla konuşmuştu. Görünüşe göre stres altında olduğumu anlıyor ve huysuz tavırlarımı üstüne almıyordu. Görüşmenin bir yerinde anlamını bildiğimin farkında dahi olmadığım kelimeler kullandım. Karşımıza çıkıp bize bol keseden umut dağıtan insanlardan bıkmış usanmıştım. Nick ise bir terapistmiş gibi söylediğim her şeyi dinleyip karşı çıkmaya veya tartışmaya kalkışmadan sakin halini koruyordu. Sanırım söylediğim her şeyi kabullenişinden onu tahrik etmeye çalışıyordum. O zamana kadar insanların üzerinde ne kadar kötü bir izlenim bırakacağımı hiç umursamamıştım. Oysa zaman zaman kendi aileme karşı bile kırıcı olabiliyordum. Nick, sinüsit sabrına karşı söyleyecek lafım kalmayınca ben duraklar duraklamaz bir program yapmak istediğini söyledi. Gitmek üzere kalkarken kararı size bırakıyorum, dedi. Bu işe girişmeye karar verirseniz benimle bağlantı kurun. Gittiğinde kendimi hala annemin bana Nick'in mektubundan ilk bahsettiği zamanki gibi hissediyordum. Bir belgesel film çekiminin beraberinde getireceğinden emin olduğum uzun süreli ve duygusal bir çalkantıya dalmayı gözüm almıyordu. Tüm dehşeti yeniden yaşayarak saatlerce süren görüşmelerden geçmek, hala ona verdiğim sözü yerine getirmemi beklediğini bile bile Nadia'nın ses kayıtlarını dinlemek ya da fotoğraflarına bakmak zorunda kalmak istemiyordum. Sırf bir kez daha hayal kırıklığına uğramak adına her şeyi yeni baştan yaşama düşüncesi üstümde dayanılmaz bir ağırlık yaratıyordu. Annem bu konuyu düşünmek için zamana ihtiyacım olduğunu anlamıştı galiba. İşe teklifi aklımdan çıkarmaya çalışmakla başladım. Ne var ki aklım sürekli oraya gidiyordu. Anneme önerebileceğim başka bir yol düşünmek için kafa patlatsam da hiçbir şey bulamıyor ve vicdanımdan gelen ince bir sesin Nadia adına kullanabileceğim bir fırsatı teptiğimi söylediğini duyuyordum. Günler geldi geçti. Bir gece yatağımda uzanmış, aynı düşüncelerle boğuşuyordum. Yeterince çekmedim mi? Kendime bu şekilde işkence etmemeliyim diye düşünüyordum. Her şeyin açığa çıkması gerekiyor. İnsanların zihninde Nadia'nın hikayesini canlı tutmazsak başka anneler de çocuklarını aynı şekilde kaybedecek. Bu film Nadia'yı geri getirmese bile küçük bir kızı daha aynı kaderi yaşamaktan kurtarabilir. Bir kadını daha tehlikelere karşı uyarıp yanında olmadan çocuğunun yabancı bir ülkeye seyahat etmesine izin vermekten alıkoyabilir. Benzer biçimde Amerikalıların yaptıklarını ortaya koymazsak aynı dertle karşı karşıya olan başka anneleri sormaya devam edebilirlerdi. Şimdi tüm bunları anlatmak için bana bir şans veriliyordu ve ben bu şansı kullanmak zorundaydım. Anneme kararımı söylediğimde ne kadar rahatlamış olduğunu görebiliyordum. Yine de o, yalnızca Nadia ve yetkililer hakkında konuşmamamızdan yanaydı. Amerikalılardan bahsetme riskini göze alamayacak kadar onlardan korktuğunu söyledi. Ertesi gün Nick'i arayıp projeyi kabul ettiğimizi bildirdik. Nick, bizi konuyla ilgilenen yardımcılarla tanışmamız ve hikayemizi anlatmamız için Leeds'deki Yorkshire Televizyon'a davet etti. Bu projeye girişmek istiyorsak bir sözleşme imzalamamız gerekiyordu. Bense hiçbir şey imzalamak istemiyordum. Zaten yeterince derdim vardı. Ancak Nick nazik olduğu kadar katıydı da. Böyle bir işin altına gireceksek bizim imzamızı almak zorunda olduğunu söyledi. Sonunda derin bir nefes aldım. Kalemi kaldırdım ve gözlerimi kapayıp imzayı attım. İşler daha ne kadar ters gidebilirdi ki? Eninde sonunda bize sunulmuş bir şanstı ve her şansı kullanmayı sürdürmek zorundaydım. Artık projeye bulaştığıma göre başka bir seçenek hayal edemiyordum. Nick sonraki günlerde bir kamera ekibiyle birlikte annemin evine gelmeye başladı. Emma isimli başka bir muhabir de annem ve benimle yapılan görüşmeleri filme almaya koyuldu. Yayınlanabilecek bol malzeme olsun diye saatlerce çekim yapıyordu. Emma her gün işine benimle 3 saat kadar konuşarak başlıyordu. Sonunda kendimi tükenmiş hissediyor ve Nick annemle benimkine yakın bir süre boyunca görüşme yaparken çocukları okuldan ya da kız kardeşlerimin birinin evinden alana kadar dinlenmek üzere eve gidiyordum. İlk başta Nadia ve duygularımız hakkında konuşuyorduk. Ağlamaya başlamadan uzun süre kameraya karşı konuşmakta çok zorlanıyordum. Zihnimde acının önüne koyduğum tüm engeller, günlük hayatımda düşüncelerimi dağıtan tüm etkenler, gerçek duygularım konusunda konuşmam gerektiğinde ufacık kalıveriyordu. Bunu yapar yapmaz Nadia'yı köyde tasavvur edebiliyordum. Erkeklerin ona nasıl sataşıp zorbalık ettiklerini gözümün önüne getirebiliyordum. Yaşamak zorunda olduğu günlük mücadeleyi görebiliyordum. Midesinde duyumsamaya alıştığı için artık farkına bile varmadığı açlığın ağırlığını ben kendimde hissedebiliyordum. Mutfaktaki kuzinenin yakıcı sıcağını ve yavanlaşmış yemekleri yapmanın sıkıcılığını hatırlayabiliyordum. Orada gündüzleri her taraf inatçı sineklerle doludur. Nadia'nın geceleri her kası ve eklemi sızlarken dağlardaki kurtların uluyuşlarını dinleyerek sert yatağında yatışını hayal edebiliyorum. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü bütün bunları ben de yaşadım. Fakat ben eninde sonunda kaçmaya kararlıydım ve bu da bana yaşama gücü vererek sabahları uyanma nedenim oluyordu. Nadia'nın çoğu zaman günün birinde kaçıp kurtulmaktan ümidini tamamen kesmiş olabileceğinden eminim. Şu an bu sefil hayatın içinde ölene dek kilitli kalacak bir kader mahkumu olduğuna inanıyordur herhalde. Doğurma yeteneğini kaybedene kadar çocuk yapmaya devam edecek ve o zaman da hayatı onu hiç umursamayan, çalışıp damazlık işlerini yerine getirmiş hayvanlardan biri gibi gören insanların insafına kalmış, yaşlı bir kadının hayatı olacak. Karşımda bir kamera olsun olmasın, böyle düşüncelerin yüzeye çıkmasına izin verdiğim zaman ağlamadan edemiyorum. Birkaç gün sonra Nick konusunda içimiz rahatladığında annem ona Amerikalılardan bahsedelim mi Zana dedi. O zamanı değil, kendim zaten hazırlanmıştım ve annemin önerisini duraksamadan kabul ettim. Annemin konuyla açıktan açığa uğraşabileceğine karar vermesine memnun olmuştum. Sessiz kaldığımız sürece Amerikalıların işin içinden sıyrılmış olacağını kesinlikle inanıyordum. En azından ortaya çıkıp onları alenen meydan okursak kendilerini bir şekilde temize çıkarmak zorunda kalırlardı. Amerikan öyküsünün filme yeni bir boyut getireceğini akıl edebiliyordum. Nick artık aile dostumuz gibiydi ve ona bütün gerçeği anlatma konusunda güvenmek istiyordum. Geçmişte olanlar yüzünden bize tüm samimiyetiyle yardımcı olmaya gönüllü birine karşı kötü düşünceler beslemek istemezdim. Onlara anlatacak başka şeylerimiz de olduğunu söyledik. Kamerayı yeniden çalıştırdılar ve bize Stockholm'de öğle yemeği sırasında elime tutuşturulan kitaptan başlayıp Carolina'ya, Filipinlere ve Tanrı bilir başka daha nerelere yapılan sonuçsuz telefon görüşmelerine kadar her şeyi açıkladık. Nick her şeyi öğrenir öğrenmez Amerika'ya gidip CTU ekibini filme almak istedi. Bu büyük bir hikaye dedi. Onlara kayıp çocukları kurtarmakla ilgili genel bir belgesel film hazırladığımızı söyleyebilirim. Bedava tanıtım fırsatını kaçırmayacaklardır. Oraya verir vermez sizin vakanıza değinip ne olduğunu sorabilirim. Sizi aldattıklarını anlamış olduğunuzu bilmeleri gerekmiyor. Hikayenin iki yüzünü de gösterip kime inanacaklarının kararını seyirciye bırakabiliriz. Ayrıca olayların geçtiği yerleri filme alıp insanlara bölgenin niteliği hakkında bir fikir vermek için kamera ekibini Yemen'e götürmem gerekiyor. Ben hemen atılarak asla köye giremez ve Nadia'ya ulaşamazsın diye uyardım onu. Biliyorum dedi. Yine de biraz çevre bilgisi edinip seyirciye ortamın havasını ve senin bir zamanlar tutsak edildiğin Nadia'nın ise hala içinde bulunduğu bölgeyi gösterebiliriz. Bizimle gelebilirsen bu harika olur. Böylece seni de çekebiliriz. Hatta Taiz'e gelirsen Nadia'yı buluşmaya getirtebilir ve ikimizi birlikte programa koyarız. Bu öneri karşısında içime bir ürpertinin yayıldığını hissettim. Bir film ekibiyle tekrar Yemen'e gitmem mümkün değildi. Nadia'yla o bahçede buluşmak için Fransızlarla uçtuğumuzda adamların beni kaçırmayı planladıklarını söylentilerini duymuştum. Ayrıca annem Abdullah'ın benimle yeniden evlendiğini iddia ettiği konusunda uyarmıştı. Oraya dönersem beni sokaktan kaçacaklarına ve İngiltere'den hiç kimsenin benden bir daha haber alamayacağından korkuyordum. Annemin bir daha oraya gitmemesi gerektiğinden aynı derecede emindim. Yemen'e yaptıkları yolculuk sırasında öldürülebilirdi. Zaten bir güruhun saldırısına uğramıştı. Şimdi bir de film ekibiyle döndüğü görülürse taşkınlığın ne ölçülere varacağını hiç kimse kestiremezdi. Tine ve Aşiye benim düşüncelerime katıldılar ve anneme böyle bir planı kesinlikle kabul edemeyeceğimizi söyledik. Ne yazık ki annem kolay caydırılabilecek biri değildi. Nadia'yı yeniden görebilme şansı varsa, tehlikesi ne kadar büyük olursa olsun denemek isterdi. Bizim dediklerimize hiç aldırmadan, bize istemek için sıradaki İngiliz elçiliğiyle bağlantıya geçti. Neyse ki orada konuştuğu görevliler, bizim düşündüğümüz gibi böyle bir girişimin güvenli olmayacağını söyleyerek sert bir karşılık verdiler. Fakat annem kızını görme isteğinde ısrarlıydı. Konsolos annemin kolaylıkla baştan savulamayacağını anlayınca öncelikle sizi görmek isteyip istemediğini sorması için birisini Nadia ile görüşmeye yollamam gerekecek demiş. Ne cüretle diye patlamış annem. Ben onun annesiyim. Adamlarınızın gidip ona beni görmek isteyip istemediğini sormasına ihtiyacım yok. Konsolos annemin sözlerine dikkate almayıp birisini Nadia'yı görmeye yollamış. Nadia'nın tepkisi annemin bana Nick'in mektubunu ilk gösterdiğinde verdiğim tepkiye benzer olmalıydı. Aracıya daha fazla sıkıntı çekmek istemediğini söylemiş. Annem onu görme isteğinde dayatırsa Muhammed yüzünden zor anlar yaşayacağı belliydi. Öncelikle düşünmemiz gereken daha fazla sıkıntı yaratmak değil, filmin çekilmesini sağlamak olmalıydı. Annem ısrar ederse bir bir kez daha politik bir mayın tarlasına dalacağımızı, bu durumda ziyaretin Nadia'ya değil anneme odaklanacağını görebiliyorduk. Daha geçerli bir yol düşünmek zorundaydık. Annemin gidemeyeceğini düşünmek benim açımdan iç rahatlatıcıydı gerçi. Ama onun dışında kimi göndereceğimizi de bilemiyorduk. Ben giderim, dedim o. Şaşkına dönmüştük. Onca yıl Nadia'yı beklerken küçük erkek kardeşimiz büyümüştü. 24 yaşına gelmişti ve aile dramında yerini almak istiyordu. Biraz sakin kafayla düşününce Mo'nun en uygun seçenek olduğuna karar verdik. Erkek olduğundan babamın onu kaçırtması ihtimali fazla değildi. Ve Mo henüz Taiz'de hiç kimsenin canını sıkmamıştı. Nadia ile beni bulma uğraşı içinde annemle birlikte ilk kez yanımıza geldiğinde henüz küçük bir çocuktu. Yine de en azından neyle karşılaşacağı konusunda bir şeyler biliyordu. Ayrıca Nadia için nice zaman sonra öz erkek kardeşini yeniden görmek güzel olacaktı. Mo, özgüven sahibi bir genç olarak yetişmişti. Dünyanın her tarafındaki zenginler için motor ve golf araçları üreten bir fabrikada çalışıyordu. Bakımı ve onarımıyla ilgilendiği bu araçlar Güney Afrika kadar uzak yerlerden genellikle Mo adına zarfın içine konmuş bahşişlerle birlikte bakım için fabrikaya gönderilirdi. Fabrikanın sahibi solda okumuş olup hikayemizle ilgili her şeyi bilen bir İsrailliydi. Ücretini kesmeden Mo'ya yolculuğa çıkmak için ihtiyacı olduğu izni seve seve vermişti. Mo her zaman herkesle iyi geçinirdi. Bu da Yemen'e gitmek için annem ve benden daha uygun bir kişi olmasının başka bir nedeniydi. İşler ters gitmeye başladığında insanlarla kavgaya girmesi veya tepkileri üzerine çekmesi ihtimali daha azdı. Mo yolculuğa çıkmadan önce Nadia'nın durumu ve yaşadığı yer hakkında daha fazla ayrıntı öğrenip öğrenemeyeceğini anlamak amacıyla babamızla temas kurması gerektiğini düşünmüştü. Nadia ile iletişim kurabilmesi için babamın yardımına ihtiyacı vardı. Ben bunda bir sakınca görmedim. Babam ve benim aramdaki düşmanlık kişiseldi. Diğerlerinin de onunla ilişkilerini kesmesini beklemiyordum. Uzun yıllar önce ben hala Mukbane'deyken Mo babamın evine gitmiş ve anneme gönderdiğim fakat babamın ona vermeyip sakladığı bir kaset ve mektubu gizlice ele geçirmişti. Küçük bir çocuk için çok cesurca bir davranıştı ve annemin benim ve Nadia'nın yaşadığımız koşulların ne kadar içler acısı olduğunu anlamasını sağlamıştı. Tabii bu olay nedeniyle babam ve Mo o zamandan beri hiç konuşmamışlardı. Babam onu kendisi ile annem arasında bir seçim yapması gerektiğini söylemiş, Mo da annemi seçmişti. Mo'nun yolculuk fikri ortaya çıktığında Yemen'e gitmesinin güvenli olup olmayacağını anlamak için babamla konuşması bize akıllıca göründü. Babam oradaki herkese Mo'yu rahat bırakmalarını söylerse isteğine uyulacağını biliyorduk. Muhammed'e Mo ile buluşması için Nadia'yı Taiz'e getirmesini söylerse bu da gerçekleşirdi. Mo'nun babama oğlunun aralarındaki köprüleri onarmak istediğini düşündürmesi gerekiyordu. Böylece erkek erkeğe konuşması da mümkün olacaktı. Mo, onun nasıl karşılayacağı konusunda hiçbir fikri olmadan babamın evine doğru yola koyuldu. Acaba babam onunla görüşmeyi kabul edecek miydi? Kendisine karşı annem tarafından tuttuğu onca yıl için Mo'ya bağırıp çağıracak mıydı? Yoksa buna ailesindeki kadınlara karşı beynini zehirleme fırsatı olarak görüp ona kendi tarafını çekmeyi ümit ederek cömert oğlunu kollarını açarak mı karşılayacaktı? 9. Mo. Mo o gün babamla görüştüğünde içinden aslında sadece ona vurmak gelirken bütün soğuk kanunlarını koruyarak iyi davranabilmek için herhalde insanüstü bir çaba harcamıştı. Her şey başladığında Mo zaten Yemen'de bulunduğu için annem bizi bulmak amacıyla çıka geldiğinde neler çektiğimizi çoğu insandan daha iyi biliyordu. Dayanmak zorunda olduğumuz hayat koşullarını ve bize yapılan köle muamelesini görmüştü. Babam Birmingham'daki evinde kurulmuş oturur ve Nadia'yı kurtarmak adına kılını dahi kıpırdatmazken ablasının hayatının her gününde yaşamak zorunda kaldığı şeyleri benim gibi o da gayet açık bir şekilde tasavvur edebiliyordu. Babam bir telefon açsa Nadia birkaç gün içinde İngiltere'ye dönmek üzere uçağa binmiş olurdu. Bildiği şeyler Mo'nun bastırılmış bir öfkeyle için için yanmasına sebep oluyor, içgüdüleri ise babamı gördüğü an onu yumruklamasını söylüyordu. Fakat kendisini tutması gerektiğinin de bilincindeydi. Bu yüzden kapısını çalarken dişlerini sıktı. Babamı aralarındaki kırgınlığı gidermek istediğine inandırması gerekiyordu. Her şeyi Nadia ve annem için yapacağını, eğer işin yüzüne gözüne bulaştırırsa onların acı çekmeye devam edeceğini biliyordu. Babam yeni genç karısı ve iki çocuğuyla hala Sparkbrook'ta yaşıyordu. Kapıyı açıp Norm'un karşısında dikildiğimi görünce yoluna şimdi ne gibi bir bela çıktığını merak ederek karışık duygular içine girmiş olmalıydı. Ancak Norm'un dost olmaya çalışmak için geldiğini anlar anlamaz belli ki duygusallığına yenile vermişti. Yemen'den döndükten sonra benim onu görmeye gittiğim zamankine benzer bir durumdu. Ben de Arap giysilerimin içinde babama onu sevdiğimi söyleyip Nadia'nın evine dönmesine izin vermesi için yalvarmaya gitmiştim. O zaman yüzüme karşı ağlayıp durmuş ve bize ne kadar kötü davranıldığından haberi olmadığını, hemen Muhammed'e Nadia'yı göndermesini tembih edeceğini söylemişti. Tabii söylediklerinden hiçbir sonuç çıkmadı ve ben de onu görmeye bir daha gitmedim. İkinci oğlumu görmek herhalde onu iyice duygusallaştırmıştı. Nitekim Moe'yu hemen içeri buyur edip karısı ve yeni ailesiyle tanıştırmış. Kendi konuştuğunu kendi dinlemek babamın en sevdiği huylarından birisiydi. Bu yüzden Moe'nun sakin ve ciddi misafirliğinden tedirginlik duyarak hemen kendi yaptıkları hakkında gevezelik etmeye koyulmuş. Moe'ya ameliyat olmak için ülkeye giriş yapması gereken bu kıza evlenmesi karşılığında kendisine 15 bin pound ödendiğini söylemiş. Kalçasındaki bir sorun yüzünden kadının bir bacağı diğerinden kısaymış ve yüksek topuklu bir ayakkabı giymesi gerekiyormuş. Ailesi babamın dostlarıymış ve çoktandır Birmingham'da yaşıyorlarmış. Hikayenin doğru olduğundan hiçbirimizin kuşkusu yok tabii. Ne de olsa tam babamın girişeceği türden bir hikayeye benziyor. Bize şaşırtıcı gelen yan, Nadia ile ben Dışişleri Bakanlığından bizi Yemen'den çıkarmalarını isterken yetkililerin çifte vatandaş olduğumuz için bunu yapamayacaklarını söylemiş olmalarıydı. Annem İngiliz olduğuna göre babamın Yemen vatandaşı olması kalıyordu. Peki ama madem öyle İngiliz pasaportu almak isteyen bir kıza nasıl evlenebiliyordu? Demek ki babam her açıdan bir İngilizdi. Bu durumda Nadia ve ben hiçbir zaman çifte vatandaş olamazdık. Biz her zaman İngilizdik ve hükümetimiz bu gerçeği kabul etmeyi reddetmişti. Babamla karısının şu an 4 çocuğu var ve bazen küçük üvey kardeşlerimizi asla tanıyamayacağımız için üzüntü duyuyorum. Ama bütün olanlardan sonra iki ailenin dost olabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Babama karşı duyduğumuz nefret ve güvensizlik o kadar büyük ki biz yeniden hayatımıza girmesini asla istemiyoruz. Hem zaten o da bizim yeni ailesine yaklaşmamıza izin vermez. Sanırım karısının bizim erkeklerine saygı göstermeyen ve mutlaka sakınılması gereken fahişeler ve kafir kadınlar olduğumuza inanacağı şekilde beyni yıkanmış. Babamın ona aşıladığı fikirleri değiştirmek pek kolay bir şey değildir. Son zamanlarda Mukbene bölgesinden İngiltere'ye çok sayıda kadın geliyor. Eskiden erkekler gelip giderler ve emeklilik günleri için bir güvenceleri olsun düşüncesiyle karıları ve annelerine para gönderirlerdi. Oysa şimdi vergi yasasında yapılan bir değişiklikten sonra karılarını da buraya getirmeleri daha karlı oldu.